Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Papa ile yaptığı görüşmesinde aşırılık ve terörizme karşı mücadeleye devam etme gereğini vurguladı. Papa Francis Necef'te Iraklı Şiilerin ruhani lideri, Irak'ın büyük taklit merci Ayetullah Ali Sistani ile de bir araya geldi. Görüşmede yine dünya ülkelerinin liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiği vurgulanırken, dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermekteki rolleri ele alındı. Öte yandan bölgemizde değerli dinleyiciler, iltihaplı gelişmeler hala gündemde sıcaklığını koruyor. Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığının yankıları Suriye'de, Irak'ta ve dolaylı bir şekilde Yemen'de hissediliyor. Biz bugün sohbetimizde bölgemizde yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Bugünkü röportajımızda araştırmacı yazar Sayın Cahit Kılıç hocamız bizimle birlikte. Cahit hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce Papa Francis'in Irak ziyaretinden başlayacak olursak, şimdi bu ziyarette önemli ve öne çıkan başlıklardan biri de terörizm ve şiddete karşı mücadeleydi. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu aynı zamanda Batılıların bizim bölgeye karşı bir tür talebi ve isteği olarak değerlendiriliyor mu acaba? Nasıl bir yorumlama yapıyorsunuz bu ziyaretle ilgili efendim?
Efendim şimdi Papa'nın, daha doğrusu Katolik dünyasının lideri olan papaların papası, bugüne kadar hiçbir papanın ziyaret etmediği Irak'ı ziyaret ettim. Irak için ve belki de Orta Doğu için ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Önemli. Rivayet odur ki Behram Salih davet etmiş bir buçuk saniye önce. O da bu davete icabet etmiş. Tabii her davet edilen yere icabet etmez. Irak'a icabet etmesinin nedenlerinin başında bana göre bazı siyasi analistler de aynı şeyi vurguluyorlar. Irak'ta gittikçe azalan Hristiyan nüfusun bir şekilde korunma altına alınması ve oradan Hristiyan nüfusun ilişkisinin kesilmemesi. Şimdi 2003'ten önce Irak'ta 1 milyon 400 bin civarında Hristiyan nüfus varmış. Batılı emperyalist güçlerin Irak'a saldırısından sonra bugüne kadar gelen noktada bu kimilerine göre 200 bine düşmüş, kimilerine göre 400 bine düşmüş. Ne olursa olsun 3'te 2'sinden fazlası Irak'ı terk etmiş ya da bir şekilde başka bir yerlere göç etmişler bir şekilde. Dediğim acaba diyorum ki bu Irak'ta yaşanan katliamlarda Hristiyanlar da şey oldu mu, etkilendi mi, onlara da katliam yapıldı mı, özellikle 2003'teki Batılı dünyanın saldırısı. Şimdi biliyorsunuz Katolikler Protestanlardan farklı olarak biraz daha insani yönleri ağır basıyor. Vatikan Kilisesi de sanki Protestanlara göre daha biraz insani gibi davranıyorlar, geliyor. Dünyada onların da sözü onların en çok geçiyor. Fakat şimdi neyin günahını çıkarıyor Papa Irak'a gelerek? Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortağı İngiltere soykırım uyguladı Irak'ta. 1,5 milyondan fazla insan öldürdü. 1 milyondan fazla kadının namusuna el atıldı, ifreti kirletildi. Papa bunları mı temizleyecek? Papa elbette ki bunları temizleyebilecek durumda değil ama en azından bunları vurgulayıp batıya bunu siz yaptınız diyor mu onu da demiyor. Sadece gelmiş ziyaret ediyor. Efendim işte nereye ziyaret ediyor? Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak bilinen öyle olduğu varsayılan Ur bölgesini gitmiş, ziyaret etmiş orada. Başka güzel şeyler olmuş aslında. Kur'an okumuş, Kur'an tilavetini dinlemiş papa. Kürt bölgesini ziyaret ediyor. Yani aslında insani açıdan baktığınızda çok da eleştirilecek gibi değil ama Batı'nın günahını papadan çıkarmamak lazım. Papa acaba Batı'nın Irak'ta yaptığı soykırımı demin de vurgulamaya çalıştığım gibi nasıl karşılıyor ve bunu dünyaya neden deklare etmiyor? Burada Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere bir katliam uyguladı diye. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ne işi var, niye çekilmiyor da demeli. Diyebiliyor mu bilmiyorum, diyemiyor. Tabii Ayetullah Sistani ile görüşmüş. Burada en önemli, göze çarpan en önemli şey şaşalı, gösterişli bir yerden gelen papa Ayetullah Sistani'nin mütevazı bir hanede, bir kanepede oturduğunun karşısına oturuyor. Onu ziyaret ediyor. Dünyanın boş olduğunun, şaşağının, gösterişin, alayışın bir işe yaramadığını, orada yaşayanların da, burada yaşayanların da aynı insanlar olduğunu vurgusunu acaba papa şey yaptı mı, dikkate aldı mı? Biliyorsunuz Vatikan şaşağılıdır, gösterişlidir, alayışlıdır. Ama Ayetullah Sistan'ın o kadar mütevazi bir yeri var ki insan huşuya geliyor. Vallahi ben şahsen gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Böyle büyük bir ruhani lider nasıl bu kadar basit bir şekilde yaşıyor? İşte İslam'ın büyüklüğü de burada. Papa bunun da farkına vardı mı, onu derk etti mi onu bilmiyorum. Papa'nın başka ne olabilir? Irak'la Batı arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinde de faydası olabilir mi? Zannetmiyorum olsun. Batılı siyasetçiler Papa'dan, daha doğrusu Vatikan'dan bağımsız olarak siyasetlerini yönlendiriyorlar. Bir dönemdir, bir gösteriştir, bir görüşlerin belki de ortaya çıkmasına sebeptir. Ben şahsen olumlu karşılıyorum ziyareti. Ama dediğim gibi hiç olmasa Amerika'yı telin edecek bir iki söz söylemeli Papa. Bunun üstünde durmak lazım diye düşünüyorum. Buyurun.
Peki. Hocam şimdi bölgemizle ilgili de yine gelişmelerin cereyan ettiği haberleri siz de muhakkak duymuşsunuz. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Suriye devletleri yayımladıkları ortak bir bildiride başta Amerika olmak üzere batılı devletler Suriye'de terörle mücadele peşinde olmadıklarını, bunlar terör örgütlerinin yardımıyla Suriye'nin milli servetini talan ettiklerini belirttiler. Tabii bunun da büyük bir kısmı Amerika'nın bölgemizdeki varlığından kaynaklanıyor. Terör örgütlerini beslediği, verdiği destekten kaynaklanıyor. Geçen sene Irak parlamentosu Amerikalı güçlerin bu ülke topraklarını terk etmeleri yönünde bir karar taslağı onaylamışlardı. Şimdi hala bu uygulanmıyor. Amerika'nın güçleri hala Irak'ta bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Bölgemizdeki varlığı Amerika'nın nasıl bir olaylara sebebiyet veriyor acaba?
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da illegal olarak var. Legal değil, illegal olarak var. Rusya legal midir derseniz, Rusya ben legalim diyor çünkü diyor ki beni Suriye iktidarı davet etti, çağırdı. Ben geliyorum Suriye'ye yardım ediyorum. Amerika'ya, Irak'a da çağıran yok, Suriye'ye de çağıran yok, başka bir yere de. Bu fırsat bildiği, bu Suriye Savaşı Amerika'ya Orta Doğu'da yeni bir kapı açtı. Bugüne kadar giremediği Suriye'ye girdi. Hem oradaki teröristleri destekliyor hem kendisine bir Orta Doğu'da yeni bir alan açıyor. Belki de bir üst kuruyor. Şimdi son günlerde konuşuluyor. Irak'ta bir üst kuruluyor diyor. Amerika yeni bir üst kuruyor diyor. Bu üst üst kurumunun anlamı Türkiye'deki İncirlik üssüne şey olarak onun muadili olarak İncirlik üssünün alternatifi olarak kurulacağı söyleniyor. Öyle algılanıyor. Tabii Türkiye'deki İncirlik üssü Irak'a benzemez. Türkiye'deki İncirlik üssü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kontrolündedir. Burada yapılacak herhangi bir şey Türkiye aleyhine veya komşuları aleyhine Türkiye Cumhuriyeti'nin onayını almadan yapamaz. Ona da Türkiye Cumhuriyeti onay vermiyor. Oysa Irak'ta böyle bir güç yok. Suriye'de böyle bir güç yok. Orada kuracağı üslerden istediği gibi atını oynatacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı Orta Doğu'ya tamamen yerleşmektir ve yerleşiyor da. Oradaki Kürtleri PKK, YPG, bilmem PYD gibi adları olan terörist örgütleri destekliyor. Onlara hem onlara alan açıyor hem kendisine orada yerleşmek için alan açıyor. Türkiye'nin itirazları buna çok fayda vermedi. Bunlar yapmaya devam ediyorlar. Irak'tan da İran'ı tehdit eden üsler kuruyorlar. Netice itibariyle zaman zaman da etkili de oluyorlar. Terör açısından söylüyorum bunu. Kendi devlet terörü estiriyorlar. Ama üstlenmiyorlar tabii. Biz yaptık demiyorlar. Suriye'de ise oradaki teröristleri silahla donatıyorlar. Tırlarla getiriyorlar. Ağır silahlar yerleştiriyorlar. Bir yandan Türkiye ve NATO'da müttefikiz diyorlar. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri bırakın biz müttefikiz. Nasıl siz işte NATO ittifakına hilafen Rusya'dan silah alırsınız, onları terk edin, bırakın, gönderin geri falan diyorlar. Diğer taraftan da Türkiye'nin aleyhine Türkiye'nin milli ve manevi düşmanı sayılan PKK, YPG, PYD neyse bu adlarını fark etmiyor, hepsi aynı şeydir. Onlardan ortaklık kuruyorlar. Türkiye'nin de buna sağlam itirazı var şimdi. Ben biliyorsunuz çok iktidar tarafları değilim. Ülkemde de iktidara muhalif biri olarak kendimi konumlandırıyorum. Ama bu konuda Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü politikaya karşı çıkan bir devlet politikamız var ve bunu destekliyorum. Bunun dışında Rusya'yla
evet.
Suriye'nin ortaklığını bozmak istiyor ve Türkiye'yi asla ve asla Rusya'ya kaptırmamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye evet her ne kadar S-400'lerden dolayı karşı çıksalar da bir taraflarını boş bırakıyorlar ki aman Türkiye elimizden kaçırmayalım. Türkiye önemli bir ülkedir. Stratejik olarak bir coğrafyada konuşlanmış bir ülkedir. Türkiye elimizden kaçırıp Rusya'ya kaptırmayalım diye de sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, NATO ittifak içindeki diğer batılı Almanya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya gibi, İngiltere gibi ülkelerde bu yönde düşünüyorlar ki Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmayalım. Ama bu arada Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri devam ediyor. Bazen kopuk kopuk olsa da devam ediyor. Ben kanaatim odur ki devam etmedi de. Biz sadece NATO'ya bağlı olduğumuz için Batı'ya bağlı kalmak zorunda değiliz. Kalmamalıyız da böyle düşünüyorum ben. Suriye ile ilgili başından beri yanlış olan politikamız hala da düzeltilmedi. Suriye ile ilişkilerimiz düzeltilmeli, ilişki kurulmalı. Ve İran, Suriye, Rusya, Türkiye dörtlü bir saç ayağı oluşturmalı ve ortak olarak politikalarını geliştirmelidirler diye düşünüyorum.
Peki. Son soruda Yemen'le ilgili bir soru sormak istiyorum. Kısaca da bu konuda görüşünüzü rica ediyorum. Şimdi son günlerde Yemen'de Ensarullah Harekatı Suudi saldırgan savaş koalisyonuna saldırılarını sürdürüyor. Çeşitli füze atışları haberlerini duyduk gündemde. Özellikle Biden yönetimi Amerika'da iş başına geldikten sonra Suudi koalisyonu Yemen'le ilgili biraz fevri davranıyor gibi hareketlerini görüyoruz. Bu konuyla ilgili nasıl görüşlerinizi açıklarsınız bizim için?
Efendim, şimdi Suudi Arabistan ve koalisyon ortakları diyorlar, işte bunların içinde İsrail bile var. Yemen'e yıllardır saldırıyorlar, yeni bir şey değil. Suudi Arabistan Yemen'e savaş açtığında Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama iktidardaydı. Daha seçilmemişti. Donald Trump seçilmemişti. Yani bugün Barack Obama iktidarının devamı olan Joe Biden iktidarı da Barack Obama gibi düşünmektedir. Orta Doğu'ya o gözlükle bakmaktadır. Bence Suudi Arabistan'ın Yemen'e bugüne kadar yaptığı saldırılar batıdaki halklar nezdinde, vicdan nezdinde yara açmış durumdadır. Batılı halklar, batılı devletlere Yemen adına baskı kurmaya başladılar. Burada batılı halklardan kasıt batılı medya kurumları, akademik dünya. Buna şahit oluyoruz, müşahede edişimiz odur ki eskisi gibi Batı, Ensarullah'ı, Batı'dan kastım az önce bahsettiğim akademik dünya, medya dünyası ve belki de iş dünyası, ticaret dünyası Ensarullah'ı bir terör örgütü olarak değil, hak arayan, hakkını savunan, ki gerçekte odur, bir halk uyanışıdır olarak görüyorlar. Bunun da etkisi olur mu olmaz mı Allah bilir, ama Suudi Arabistan, para her şeyin başıdır. Suudi Arabistan'da o para varken, o petrol varken, Aramco orada Suudi Arabistan'a talıyorken, Suudi Arabistan'da kendi haklarını savunabilecek güçte olmadığı için Batı'ya şeyden bağlıyken, ne derler, artık Batı'ya mecburken, bu Yemen'de yeni bir değişimin olacağını sanmıyorum. Yemen yalnız dediğiniz gibi işte dün Cidde'ye saldırmış galiba, füze göndermiş ve Yemen'in içinde de Ensarullah grubu daha da güç kazanmış durumda. Bu müddet, bir müddet daha devam edecektir bu böyle. Suudi Arabistan'ı durdurmanın mümkünatı yoktur çünkü istemiyorlar bunlar. Bu arada tabii ki İran'ı suçluyorlar. İran'ı Ensarullah'a silah vermekle suçluyorlar. Doğru değil. Bir ikincisi, silah vermek eğer suçsa önce Batılılar Suudi Arabistan'a verdiği silahları geri çeksinler. Sıkıntılı bir durum var kesinlikle Yemen'de. Yemen halkı açlıkla savaşıyor, susuzlukla savaşıyor.
Evet.
Yemen halkı zulüm altındadır. Başlarına milyonlarca bomba yağıyor. Batılı insan hakları şeyleri, kuruluşları daha yeni yeni uyanıyorlar. İnşallah daha faydalı olurlar diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ederim Cahit Hocam. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için efendim.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Analist Sayın Cahit Kılıç Hocamızla konuştuk. Bölge gelişmeleri kapsamında yaşanan son haberleri ve gelişmeleri gözden geçirdik bugünkü röportajımızda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.